Ayrım 26. Sayfa 239. 25. Katillerin arasına böyle eli boş mu gideceksin? Kapıyı açıp karşımda o musibet oğlanı görünceye kadar uyandığımdan emin olamamıştım. Kafam dumanlı, gözlerim mahmur, rüyayla uyanıklık arasında sıkışıp kalmıştım. Dizlerine kadar uzanan kül rengi paltosu, boynunu kaplayan siyah atkısıyla çirkin suratı iyice kararmış olan araştırma görevlisi, "Günaydın hocam" diye seslenince ne uyku kaldı, ne rüya, dipdiri sıçradım kapının eşiğinde. "Çetin!" Yoksa korkularım gerçek mi oluyordu? Yoksa sıra bana mı gelmişti? Telaşla ellerine baktım, bıçak ya da başka bir silah var mı diye. Hayır. Siyah deri eldivenlerin içindeki iri elleri bomboştu. Paniklediğimi anlayınca açıklamaya çalıştı. "Rahatsız ediyorum ama 15 dakika kadar bekledim, gelmediniz." Ne diyordu bu? Nereye gelmemiştim? "Altı yolda boğa heykelinin orada buluşacaktık ya hocam." Doğru söylüyordu, uyuyup kalmışım demek. O gulubet suratına yansıyan sıkıntıyı bastırarak sabırla anlatmayı sürdürdü. "Zaten caddede beklemek de bir sorun. Az kalsın ceza yiyecektim. Trafik polisini ikna edinceye kadar anam ağladı. Ama sizinle öyle kararlaştırdığımız için beklemek zorundaydım tabii." Kinayeli sözlerine aldırmadım. Ne sabahki randevuya gidemeyişim, ne onun kalabalık caddede yaşadığı park sorunu umurumdaydı. Canımın derdine düşmüştüm. "Burayı nasıl buldun?" diye sordum telaşla. Masum bir gülümseme belirdi yüzünde. "Hatırlamıyor musunuz? 2 yıl önce cenazeden dönerken sizi ben bırakmıştım." Neler uyduruyordu bu çocuk? "Hangi cenaze?" "Berin Hanım'ın cenazesi." Gözlerindeki yadırgayan ifade derinleşti. Sanki benim için üzülüyormuş gibi bir hal aldı. "Tahir Hoca'nın karısı Berin Hanım. Yanımızda Prehistoria bölümünden Ender Hoca da vardı. Önce onu Altunizade'ye bırakmış, sonra da sizi." "Ha, tamam tamam. Acayip sıcak bir gündü değil mi? İşte böyle bir garip adamdım ben. Asıl meseleyi hatırlamaz ama detayları tek tek sayıp dökerdim. Fil hafızasından balık hafızasına geçişte ara duraklar." "Evet öyleydi" diye gülümsedi. "Arabanın klimasını sonuna kadar açmıştım ama o bile yetmiyordu içeriği serinletmeye." Duraksadı. Uzun suratı kuşkuyla gerildi. "Buraya gelmekle yanlış bir iş yapmadım değil mi?" "Elbette yapmıştı. Onun gibi katil zanlılarının değil evime gelmesi, sokağımdan geçmesini bile istemezdim." "Yok canım, ne sakınca olacak?" diyerek o meşhur sahtekar gülümsememi takındım. "Buraya kadar zahmet etmene üzüldüm." Sanırım inanmadı. "Aslında sizi rahatsız etmeyi düşünmüyordum." Cesurca bakıyordu yüzüme. "Telefon ettim, açmadınız. Bunun üzerine Tahir Hoca'yı aradım. Gelmediğinizi öğrenince tedirgin oldu. Senden rica ediyorum, lütfen müştakı bul" diye ısrar etti. Hiçbir kötü niyeti olmayan, aksine iyilik yaptığı için bu sıkıntılara katlanmak zorunda kalan biri gibi konuşuyordu ki ilk bakışta öyleydi. Randevuya gitmeyen bendim. Uyandırmak için evime kadar geldiğinde kibar olmayan bir tavırla karşılayan yine bendim. Ama bütün bunlar sadece görünüşteydi. Ona inanmam için hiçbir neden yoktu. Çünkü karşımdakiler son derece zeki ve acımasız insanlardı. Çevirdikleri bu korkunç entrikanın dişlileri arasında kalmak istemiyorsam, ben de en az onlar kadar akıllı ve soğukkanlı olmalıydım. Omuzumun üzerinden babamın fısıldadığını duydum. "Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur." Tanınmış bir devlet büyüğümüzün bu veciz sözlerinin yankısı silinmeden Çetin'in sorusu çınladı kulaklarımda. "Sahi Tahir Hoca'yı korkutan nedir? Niye sizin için bu kadar kaygılanıyor?" Lafı hiç eğip bükmeden doğrudan konuya girmişti. Sanırım bir tür meydan okumaydı bu. Düşüncelerimi toparlamama fırsat vermeden ikinci soruyu yetiştirdi. "Bütün bunlar Nusret Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili değil mi?" Aslında onu konuşturmak için iyi bir fırsattı ama böyle kapının önünde olmazdı. Tartışmaya başlarsak onu içeri almak zorunda kalırdım. Kesinlikle bunu yapmayı istemiyordum. Çünkü zavallı Nusret de onları evine almış ve emin değilim dedim başımı sallayarak. Bunları yolda konuşuruz. İçerisini gösterdim. Kusura bakma Çetin, davet ederdim ama içeride hanım arkadaşım var. Üstelik etraf çok dağınık. Hayret ne bir alınganlık gösterdi ne de en küçük bir ısrarda bulundu. Tabii hocam anlıyorum ama benimle geleceksiniz değil mi? Bir kez daha işkillendim, yanlış mı yapıyordum yoksa vaz mı geçseydim? Hayır, olmazdı, yakışık almazdı. Tahir hakkıyla konuşmak isteyen bendim. Üstelik meselenin acil olduğunu söylemiştim. Her ne kadar bizim kurnaz profesör yine bir numara çevirerek devreye bu genç irisini sokmuşsa da ben sözümden dönemezdim. Artık olmazdı, sonuna kadar gitmek zorundaydım. Üstelik hala Çetin'i konuşturma şansım vardı. Geleceğim ama... Elimle kirli sakalımı sıvazladım. Bana biraz vakit ver. Anlayışla bir adım geriledi. Tamam hocam, sorun değil. Aşağıda arabada beklerim. Çetin kapımın önüne kara bir bulut gibi çöken varlığını toplayıp giderken ben de kapıyı kapattım. Hızla banyoya yönelecektim ki durdum. Kapıyı böylece bırakıp gidemezdim. Maazallah bir omuzda açarlardı. Anahtarı ardı ardına iki kere çevirerek kilitledim. Yetmedi, zinciri de taktım. Paranoya mı? Hayır, temkinlilik. Artık banyoya gidebilirdim. Belki de hayatımdaki en hızlı tıraşı bu sabah oldum. Annemin deyimiyle aklanmış, paklanmış, pisler gibi olmuş bir halde yatak odama dönüp gardıropta sıra sıra ütülü mavi gömleklerimden birini sırtıma geçirerek kravatımı takıyordum ki silahı almayacak mısın? Diye seslendi o habis adam. Katillerin arasına böyle eli boş muduk gideceksin. Duymazdan gelerek kravatımı bağlamayı sürdürdüm. Yakında kafanı kuma gömmene gerek kalmayacak. Aynanın köşesinden usulca başını uzatmıştı. Sözlerinin etkisini arttırmak için tane tane konuşuyordu. Çünkü bütün bedenini toprağa gömecekler. Aldırmaz görünerek kravatımın düğümüyle ilgilenmeye çalıştım. Karaca Ahmet'e, önce babanı sonra anneni gömdükleri mezara. Onlardan geriye bir şey kalmamıştır zaten. Babanın üzerine anneni gömerken sağ köşeye yığdığın bir avuç kemiği hatırlasana. Artık dayanamadım. Yeter, kes artık diye bağırdım. Ne olursa olsun o tabancayı almayacağım. Ben bilim adamıyım, canavar değilim. Silah canilerin, katillerin işidir. Aynanın camını sarsan bir kahkaha attı. Rahmetli babana haksızlık ediyorsun. Ne yani, baban katil miydi? Çarpıtma diye çıkıştım. Babam meraklı olduğu için silah taşıyordu. Bir kere bile o tabancayı insanların üzerine doğrultmadı. Herkesin bir saplantısı olur. Onunki de buydu işte. Bizim ailemizden katil çıkmaz. Öyle mi? Müstehsi bir gülümsemeyle bakıyordu. Gözlerini yüzümden ayırmadan aynanın içinden bana yaklaştı. Çok iyi tanıdığım Ela gözlerinin içindeki sarı benekleri görebiliyordum. Bundan emin miyiz? Hiç kimseyi öldürmediniz mi? Eminim tabii. Ne babam ne de ben birini öldürdük. Eğer katil arıyorsan aşağıdaki arabanın içine bakmalısın. Ben de onu diyorum ya diye mırıldandı heyecanla. Eğer o çirkinlik abidesi olan katilse tabancayı alman ikimizin de hayrına olur. Yok, şu ana kadar kimseyi öldürmediysen bile bu aynadaki silah manyağının yüzünden sonunda elimi kana bulayacaktım. Yine kör ve sağırı oynamaya başladım. Sanki o odada yokmuş gibi sakince pijamamın altını çıkarıp pantolonumu bacaklarıma geçirdim. Ama ruhumdaki sapık duracak gibi değildi. Seni hiç anlamıyorum. O zibidiyi görünce korkudan ödün bokuna karışıyor. Ama kendini korumak için hiçbir önlem almıyorsun. Şu silahı çantana koymanın kapıyı iki kere kilitleyip üstüne de zincir takmaktan ne farkı var? Fermuarımı çektim, kemerimi bağladım. Ya arabaya bindiğinde bayıltıcı spreyle seni uyutursa ya da başına bir şeyle vurup gözünü açtığında ıssız bir ormanda elleri bağlanmış olarak bulursan kendini? Tabii o zamana kadar boğazını kesmemişse. Çenesini sağ avucunun içine alarak düşünceli bir tavır takındı. Gerçi baygınken öldürmesi de tercih edilebilir bir şey. Çünkü konuşturmak isterse halin duman. Söyle bakalım Müştak Hoca, o Nusret karısı neler anlattı sana? Peki sen duyduklarını başkalarına söyledin mi? Konuşsana be adam. Gerçeği anlatsan bile inanmayacaktır sana. Hadi bakalım gelsin. İşkencelerin en korkuncu. Hayır, onu dinlemiyordum, dinlemeyecektim. Gardırobun kapağını açtım, görüntüsü kayboldu. Ceketimi askıdan aldım, kapağı yeniden kapatınca hem arabada tek başına olduğunu nereden biliyorsun diyerek canımı sıkmaya başladı yeniden. Belki de yanında biri var. Yanında kimse yok, tek başımayım dedi ya. İstemeden de olsa ağzımdan dökülmüştü sözcükler. Bu fırsatı kaçırmadı. O dün akşamdı, bu sabah tek başınayım demedi. Pencereyi gösterdi. Eğilip bir baksana şuradan. Ne kaybedersin? Aslında bunu yapmaya hiç niyetim yoktu ama ya haklıysa bir inat uğruna yaşamımı tehlikeye atmaya değer miydi? Bakışlarımın pencereye kaydığını görünce hadi altı üstü iki adım, başını uzat da bir bak aşağıya. Belki de hayatın kurtulacak. Tamam tamam diyerek ceketimi hırsla giydikten sonra cama yaklaştım. Pırıl pırıl bir güneş vardı dışarıda. Pencereyi açınca eriyen karlardan süzülen suların çıkardığı şırıltıyı duydum. Çetin'in arabası binanın önünde duruyordu. Mavi bir Golf. Ama içerisini tam olarak seçemiyordum çünkü sürücü koltuğunun yanında biri oturuyor gibiydi. Yoksa Çetin'in gölgesi mi? Anlamak için başımı uzattım. Hayır, göremiyordum. Yeniden içeri döndüm. Yok, kimse yok işte. Niye kendini kandırıyorsun? İyice göremedin ki. Daha ne yapayım? Bak dedin. Baktım işte. Ama arabanın içinde kimseyi göremedim. Tamam tamam anlıyorum. O zaman iş garantiye alalım. Hadi at şu silahı çantana. Bakışlarım dün gece olduğu gibi yine tabancanın bulunduğu alt çekmeceye kaydı. Ahşap kabzalı altı kurşun alan 38 kalibreli Colt marka bir tabanca. Babamın iri avucunda kaybolan bir silah patladığında top gibi ses çıkartıyordu. Sanki daha önce top patlattın da hayatında. Bilmiyorum, haklısın, belki de abartıyorum çünkü babam beni atış talimine götürdüğünde 14 yaşında bile yoktum. Yalan söyleme, tamı tamına 15 yaşındaydın. Doğum gününün ertesinde gitmiştiniz atışa. Erkek olmanın şerefine bir ödül vermek istiyordu adamcağız sana ama erkeklik nerede, sen nerede? Hop hop, doğru konuş. Doğru konuşuyorum zaten. Fatih 12 yaşındayken Varna Savaşı'nda Haçlı orduların karşısında kılıç sallamak için yanıp tutuşuyordu. Sen bir tabancayı taşımaya bile korkuyorsun. Bir kere o zamanlar henüz Fatih değil, sadece Mehmet'ti. İkincisi, kendisi savaşmayacaktı. Vezirleri, kumandanları, bahadırları vardı. Ama savaşı kaybetseydi kimse vezirleri, kumandanları suçlamayacaktı. Mağlup olan kendisi olacaktı. Hayır, önemli olan yürek. Sende hiç bulunmayan. Fatih'te ise mangal kadar olan yürek. Adam sadece 12 yaşında olmasına rağmen yaklaşan tehlikeyi görüyor, düşman ordularına kafa tutuyordu. Sen olsan annenin eteğinin altına saklanırdın. Boşuna uğraşma, beni kışkırtamazsın. O silahı almayacağım, beni katil yapamayacaksın. Çünkü çekmecede bir tabanca varsa mutlaka patlar. Sahi kim söylemişti bunu? Yine bir Rus yazar, Dostoyevski. Hayır, gerizekalı, Dostoyevski değil, Çehov. Cümlede çekmecede bir tabanca varsa değil, duvarda asılı bir tüfek varsa patlar şeklindedir. Ne önemi var? Kim söylerse söylesin. Önemli olan silahın patlaması değil, yere kimin düştüğü. Eğer yere düşen sen olmak istemiyorsan al artık şu siktiğimin tabancasını çekmeceden.